Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 2 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 15 Nisan 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları mübarek Ramazan ayını karşılarken İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi İran'ın ambargolar ve nükleer anlaşmayla ilgili tutumunun açık olduğunu söyledi. Ruhani Türkiye ile ilişkilere özel önem verdiklerini bildirdi. Trabzon valisi Türkiye, İran ile ilişkilerini geliştirmek istiyor dedi. Zarif nükleer terörizm döngüsü ancak Amerikan ekonomik terörizminin sona ermesiyle durdurulabilir dedi. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 279 ölüm daha gerçekleşti. Amerikan Başkanı Biden 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan askerlerini çekmeye başlayacaklarını bildirdi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran'ın ambargolar ve kapsamlı ortak eylem planı COEP ile ilgili politikasının belli olduğunu, bunun kendi konuşmalarında ve yetkililerle toplantılarda sözlü ve yazılı olarak iletildiğini belirtti. Ayetullah Hamenei dün yaptığı açıklamada yetkililerin görüşü bu politikanın uygulaması için müzakere yapılmasıdır. Buna bir diyeceğimiz yoktur. Fakat müzakerelerin uzatılmaması gerekir zira bu ülke için zararlıdır dedi. Amerika'nın müzakereye ısrar etmesindeki hedefini batıl sözlerine dayatmak olduğunu ifade eden İslam İnkılabı rehberi, İran'ın Amerika'ya itimadı yoktur zira onlara güvenmiyoruz ve daha önce defalarca ahde vefasızlık etmişlerdi. Bundan dolayı bizim mantığımız Amerika'nın ilk önce ambargoları kaldırması yönündedir. Bunu bazı Avrupalı müzakereciler de kabul etmektedir ve özel görüşmelerde bunu dillendiriyorlar fakat karar almada Amerika'ya teslim oluyorlar ve bağımsızlıkları yoktur dedi. Ayetullah Hamenei Amerikalıların birçok önerisinin aşağılayıcı ve kibirlici olduğunu ve incelenmeye değer olmadığını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Türkiye Ekonomik Komisyonu'nun gelecek ay başarılı şekilde düzenlenmesini temenni ederek İran-Ankara bölgesel ilişkilerinin gelişmesini istedi. Ruhani Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye halkı ve devletinin Ramazan ayını kutlayarak iki ülke ilişkilerinin dostluk ve samimiyet üzerine kurulduğunu, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin bölgede daha iyi bir rol ifa edilmesine yardımcı olacağını söyledi. Dost ve komşu Müslüman Türkiye ile ilişkilerin İran için önemli olduğunu belirten Ruhani, iki ülkenin siyasi, iktisadi ve ticari ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı. Ruhani, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için mevcut tüm potansiyellerin kullanılmasının altını çizdi. İran Cumhurbaşkanı, Türkiye ve İran'ın korona ile mücadelede işbirliği ve tecrübe paylaşımı yapmasını istedi ve Tahran-Ankara işbirliğinin bölgedeki sorunların ve krizlerin çözümünde etkili olacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Siyonist rejimin son zamanlardaki terör eylemlerine ve nükleer terör eylemlerine değinerek bölge ülkelerinin bölgenin güvenlik, barış ve istikrar için işbirliği önemlidir. Siyonist rejimin bölgeye ayağının açılması bizim açımızdan tehlikelidir. Buna ciddi şekilde karşı çıkılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'nın İran ile dostane ilişkilerinin derinleştirme ve gelişmesine vurgu yaptı.
Trabzon valisi İsmail Usnaoğlu, İran ve Türkiye'ye derin ve tarihi ilişkilerine işaretle biz İran'ı dost ve kardeşimiz olarak görüyoruz ve iki ülke arasında kültürel, ekonomik ve turizm alanında işbirliğinin artmasını istiyoruz dedi. Doğu Azerbaycan valisi Muhammed Rıza Pur Muhammedi ile video konferans yöntemiyle görüşen Usnaoğlu, İran'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu, zira iki ülkenin birçok ortak kültüre sahip olduğunu söyledi. Koronadan dolayı iki ülke arasındaki transit taşımacılığının azaldığını belirten Usnaoğlu, bu yöndeki ilişkilerin başladığını belirterek iki ilin yatırımcı ve iş adamlarının ilişkilerin artması için yakın zamanda görüşmelerini başlamasını temenni etti. Tebriz Üniversitesi'nin Türk üniversitelerle işbirliği protokollerine değinen Usnaoğlu, iki il arasında üniversiteler ve bilimsel işbirliğinin artmasını istedi. Pur Muhammed'i de komşu ülkelerle ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin İran'ın önceliklerinden olduğunu belirterek iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve dini yakınlıklara büyük sermaye olduğunu, bundan yararlanılması gerektiğini söyledi. Doğu Azerbaycan elinin sanayi, tarım, turizm ve bilimsel alanında büyük potansiyelleri olduğunu ifade eden Pur Muhammedi, Tebriz kentinin İran'ın dördüncü büyük sanayi kenti olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Natanz nükleer santralindeki terörizm döngüsünün ancak Amerika'nın ekonomik terörizmine son verilerek durdurulabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün attığı bir Twitter mesajında şunları yazdı. Natanz'daki nükleer terörizm temeli, Trump tarafından atılan ekonomik terörizmin sona ermesiyle engellenebilecek tehlikeli bir döngü başlattı. İran Dışişleri Bakanı ayrıca şöyle dedi. Biden-Harris yönetiminin açık bir seçeneği var. O da ya Obama-Biden anlaşmasına geri dönmek veya Trump'ın İran aleyhinde yenilgiye uğramış maksimum baskı siyasetini sürdürmektir. İran Dışişleri Bakanı Zarif, başka alternatif yok, fazla zaman da kalmadı dedi.
İran'ın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki Büyükelçisi Kazım Garibabadi, Siyonist rejimin eylemlerine Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun tepkisizliği bu rejimi küstahlaştırdığını söyledi. Garibabadi, Siyonist rejimin Natanz nükleer tesisine düzenlediği terörist eylem sonrası Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'na bir mektup gönderdi. Garibabadi mektupta bu gibi hassas tesislere bilinçli şekilde hedef alınması nükleer terörizmdir. Bunun müsebbipleri cezasız kalmamalı ve bu olayda direkt veya indirekt müdahil olanlar olayla ilgili hesap vermeliler dedi. Garibabadi, birçok İsrail ve Batılı medya grubu bu olayda Siyonist rejimin parmağı olduğunu teyit etmişlerdir ve bu olaydan sadece bir gün sonra bu rejimin başbakanının bu terörist eyleme işaret etmesi şaşılacak değildir dedi. Batı Asya bölgesinde Siyonist rejim tarafından buna benzer birçok olay yaşandığını ifade eden Garibabadi, bu rejime göz yumulmasından dolayı bu rejimin bu kabil olaylara alıştığını söyledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Çarşamba akşamı İran'ın Natanz nükleer sahasında %60 zenginleştirmeye başlama hazırlıklarını neredeyse tamamladığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ayrıca İran, Natanz nükleer sahasına 1024 IR 1 santrifuj eklemeyi planlıyor dedi. Ajansa pazar sabahı Neten Zenginleşme Tesisinin elektrik dağıtım şebekesinin bir bölümünde bir sabotaj olayı meydana geldiği bilgisi verilmiş. Irkçı İsrail medyası sabotajın İsrail tarafına yapılmış olabileceğini duyurmuş ve Neten Zenginleşme Tesisinin elektrik dağıtım ağındaki kesintinin siber saldırı yoluyla gerçekleştiğini vurgulamıştı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı'nın siyasi işler yardımcısı ve İran nükleer ekibi baş müzakereci Seyit Abbas Erakçı, İran'ın salı günü öğleden sonra %60 zenginleşmeye başladığını duyurmuş ve İran bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'ne yazdığı mektupta %60 zenginleştirme çalışmasına başladığını iletti dedi. İran'ın Viyana'daki uluslararası kuruluşların temsilcisi Kazım Garibabadi ise dün sabah Neten nükleer sahasında %60 oranında zenginleştirmenin sağlanacağını söylemişti. Bu arada Suudi rejimi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud müdahaleci bir açıklamasında %60 uranyum zenginleştirmenin başlamasıyla ilgili endişelerini dile getirirken İran'ın nükleer endüstrideki ilerlemesinin bölgenin güvenliğini tehlikeye atacağını iddia etti.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyon Sözcüsü, düşmanların bizi nükleer tesisleri tahrip ederek geri çekilmeye zorladıkları bir zamanda İran'ın yüksek seviyedeki kapasitesini göstermek için %60 zenginleşmeye başladık, nükleer enerjiyi yerelleştirdik dedi. Ebu Fazla Umuyu, İran'da %60 oranında zenginleşmenin başlangıcının iç ihtiyaçlara dayandığını belirterek İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na kullanılan molibden tedariki için vermiş olduğu DIQ'den ülkemizin ihtiyacının ana konusu bazı radyofarmasötiklerde %60 zenginleştirme hedefi olarak belirtilmiştir dedi. Umuyu, yaptırımların ortadan kaldırılmasına yönelik stratejik eylem yasasının birinci maddesine atıfta bulunarak bu yasaya göre meclis ülkenin barışa ihtiyacı varsa İran Atom Enerjisi Teşkilatı'nı %20'nin üzerinde zenginleştirmeyi gerekli önlemleri almasını zorunlu kılmaktadır. Böylece %60 zenginleştirme kanun dahilindedir dedi. Amui ülkemizde %60 oranında zenginleştirmenin programa göre başladığını hatırlatarak şunları kaydetti. Elbette düşmanların kötülüğü ve Netanz'daki suç eylemleri İran'ın %60 zenginleştirmeye başlama kararını hızlandırmakta kesinlikle etkili olmuştur.
Avrupa Birliği yayınladığı bildirdi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısının İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcıları ve siyasi direktörleri ve 4+1 grubu düzeyinde Perşembe günü Viyana'da yapılacağını duyurdu. Bir kopyası Avrupa Birliği web sitesinde yayınlanan bildirdi. Toplantının başkanlığını Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora ile İran, Fransa, Almanya, İngiltere, Çin ve İngiltere temsilcilerinin yapacağı bildirildi. Bildirde katılımcıların Amerika'nın nükleer anlaşmaya muhtemel bir dönüşünü incelemeye devam edecekleri ve anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayacakları bildirildi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun 18. tur toplantıları 2 Nisan'dan itibaren İran'ın siyasi milletvekilleri ve 4+1 ülkelerin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 2 Nisan toplantısında ülke temsilcileri görüşmeleri bizzat Viyana'da devam etme kararı aldı. Şu anda yaptırımların kaldırılması ve nükleer tedbirlerle ilgili iki çalışma grubu paralel olarak çalışıyor. Cuma günkü toplantıda delegelerin 15 Nisan Perşembe günü Viyana'da başkentlerine dönüp görüşmelere devam etmelerine karar verildi.
Türkiye'de son 24 saati 310.420 COVID-19 testi yapıldı. 62.797 kişinin testi pozitif çıktı. 279 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de son 24 saatte 310.420 COVID-19 testi yapıldı. 62.797 kişinin testi pozitif çıktı. 279 kişi yaşamını yitirdi ve hasta sayısı 2.802 oldu. Son 24 saatte 55.413 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.480.146'ya yükseldi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Başika üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. Atılan 3 roketten birinin üs bölgesine, diğer ikisinin ise köye düştüğü belirlenen açıklamada saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, köyde yaşayan bir çocuğun da yaralandığı belirtildi. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Barzani görüşmede Çavuşoğlu'na Erbil ve Başka'da düzenlenen saldırılara ilişkin bilgiler verdi.
Haber kaynakları dün gece Irak Kürt bölgesinde bir patlama sesinin duyulduğunu belirtti. Sabirin News, Irak Kürt bölgesinin başkenti Erbil kentinde birkaç patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Sabirin haber kanalına göre Erbil'deki Amerikan konsolosluğuna ve şehrin havalimanına giden yollar kapatıldı. Iraklı gazeteciler ayrıca en az bir roketin havaalanı yakınındaki bir Amerikan askeri üssüne isabet ettiğini doğruladılar. Yayınlanan görüntüler ve videolar aslında Amerikan terör güçlerinin üssü ve yeri olan Erbil Havalimanı'nın askeri bölümünde de bir yangın çıktığını gösteriyor.
Suriye Dışişleri Bakanlığı iddia edilen Serakip olayına ilişkin sözde soruşturma ve tanımlama ekibi raporunun kimyasal silahların yasaklanması örgütü ve soruşturma ekiplerinin başka bir skandalını temsil eden yanlış ve uydurma sonuçlar içerdiğini teyit ederek bunun Duma olayıyla ilgili sahte gerçek bulma misyonu raporundaki skandala eklendiğini belirtti. Rapora cevaben Dışişleri Bakanlığı, Suriye Cumhuriyeti'nin raporda belirtilenleri en sert şekilde kınadığını, biçim ve içeriğinde belirtilenleri reddettiğini, Serakip beldesi veya başka herhangi bir Suriye şehri veya köyünde zehirli gaz kullanmış olduğunu kategorik olarak reddettiğini bildirdi.
Ermenistan Başbakanlığı Karabağ Savaşı'nda 3621 Ermeni'nin öldüğünü duyurdu. Muhabirimizin Erivan'dan bildirdiğine göre Ermenistan parlamentosunda dün bir konuşma yapan Nikol Paşinyan, Dağlı Karabağ Savaşı'nda 321 kişinin de kaybolduğunu sözlerine ekledi. Ermenistan Başbakanı şu anda 300'den fazla kişinin kimliğini tespit etmek için moleküler testlerin yapılmakta olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Siyonist rejim İsrail savaş suçları üzerinde yargı yetkisi olmadığını ileri sürdü. İngiltere Başbakanı ırkçı İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsüne üye olmadığı için bu mahkemenin İsrail savaş suçlarının soruşturma yetkisine sahip olmadığını iddia etti.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı. Afganistan'da kalan 2500 Amerikan askerinin tamamen bu ülkeden çıkması için hazırlanan takvimi açıkladı. Ekim 2001'de dönemin Amerikan Başkanı George Bush'un Amerikan Afganistan'daki terör hedeflerini bombalamaya başladığını duyurduğunu anımsatan Biden, 11 Eylül 2001'de terör saldırılarının ardından Amerika'nın böyle bir karar aldığını vurguladı.
Ve son haberimiz Kazakistan'da düzenlenen 31. Asya Greco-Roman güreş müsabakalarında İranlı güreşçiler 4 altın madalya kazanarak birinci oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın %60 uranyum zenginleştirmesini başlatması etrafında. İran, Barış'ın nükleer faaliyetinin devamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kurallarının ve ilkelerinin çerçevesinde Salı günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi'ye mektubunda %60 kadar zenginleşmenin başlamasından söz etmişti. İran Atom Enerjisi Kurumu bu hususta yaptığı açıklamada IR-1 türünden 1000 kadar yeni santrifüjün Natanz nükleer testlerini düşüneceğini bildirdi. İran'ın Viyana'da bulunan uluslararası teşkilatlardaki temsilcisi Kazım Garibabadi de salı akşamı Twitter'da şöyle bir mesaj paylaşmıştı. Salı akşamı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na sunulan mektup ve planlananların bilgilerine göre %60 kadar zenginleştirme IR-4 ve IR-6 olmak üzere iki yeni santrifüjler dahilinde gerçekleştirilecektir. Yeni makineler kalite açısından yapılan değişiklikler sayesinde geçmişteki makinelere göre %50 daha fazla kapasiteye sahipler. %60 kadar zenginleştirilmiş uranyum, türlü radyo ilaçların üretiminde kullanılan molibden unsurunun üretiminde kullanılmaktadır ve İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu tarafından üretilen radyo ilaçların niceliği ve niteliğinin artırılmasında dikkat çekici etkiler bırakmıştır. NPT anlaşmasının 4. maddesine göre İran Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu üyesi olarak zenginleştirme dahil barışçı nükleer bilim imkanlarından yararlanabilir ve meşru haklarına dayanarak ayrımcılığa uğramadan gelişmek ve kalkınmak için barışçı nükleer faaliyetleri kazanımlarını sürdürebilir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı bu hususta Salı günü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bir mektup gönderdiğini belirtti ve şöyle dedi. Bu mektupta %60 zenginleştirmeye başlıyoruz denildi. %60 zenginleştirme radyo izotoplar dahil bazı özel ilaçların üretimi hususunda ihtiyaçlarımızdan biridir.
Öte yandan uranyum zenginleştirme seviyesinin artırılması aslında İran'ın nükleer bilim alanındaki yerli teknolojik yeteneklerinin bir parçasıdır. Tabii ki bu durum barışçıl amaçlar çerçevesindedir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti bu konuda İran halkının haklarını korumaya kararlıdır. İran İslam Cumhuriyeti Bercam Nükleer Anlaşması'nı imzalamış ve yükümlülüklerini yerine getirerek taahhütlerini her iki tarafında dengeli bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulamıştır. Geçen yıl Ocak ayından bu yana İran İslam Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'nin Bercam Nükleer Anlaşması'na ve bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlal edilmesine tepki olarak İran İslam Cumhuriyeti İslami Şura Meclisi'nde yaptırımların kaldırılması ve İran milletinin çıkarlarının korunması için stratejik eylemini onayladı ve hayata geçirdi. %60 oranında zenginleştirmeye başlama kararı bu sürecin devamı niteliğindedir. Açık ve nettir ki terörist İsrail rejiminin Natanz'da İran nükleer tesislerine karşı sabotajı Bercam Nükleer Anlaşması'na aykırı ve düşmanca bir harekettir. İran Atom Enerjisi Örgüt Başkanı Ali Ekber Salihi Natanz nükleer tesislerindeki olayı nükleer terörizm olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti. Natanz zenginleştirme merkezine karşı başvurulan bu girişim endüstriyel gelişmelere karşı olanların nükleer sanayideki göz alıcı gelişmeyi önlemekte aldığı yenilginin göstergesidir. Doğal olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu görevlerinden biri yasal olarak nükleer sabotajlara karşı koymaktır. Buna göre İran Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürüne bir mektup göndererek kendisini bu konuda net bir tutum almaya ve bu terör eylemini kınamaya çağırdı. Ancak bu teşkilat bu terör girişimi ve sabotajını kınamadı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Sarakçı'nın vurguladığı gibi Natanz nükleer tesisindeki sabotaj olayı İran'ın nükleer alanda ilerleme kaydetme kararlılığını güçlendirdi. Bu olay Natanz'in çok daha güçlü ve daha gelişmiş santrifüjlerle çalışmaya devam etmesini sağladı.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerikan Başkanı Biden'ın Müslümanların eziyetine dair itiraf etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajda Amerikan toplumunda Müslümanlara karşı eziyetin var olduğunu itiraf etti. Biden bu bildirisinde şu ifadelere yer verdi. Amerikalı Müslümanlar hala nefret saçan cinayetler, bağnazlıklar, eziyetler ve zorluklara maruz kalmışlardır. Bu bağnaz davranışlar ve saldırılar hatalıdır ve durdurulması gerekir. Azınlıklara karşı ayrımcılık her zaman Amerikan toplumunda var olan bir husus olmuştur. Öyle ki bu ülkenin nüfusundaki çeşitliliğe rağmen ve birçok etnik, dine, kavimlere dayalı çeşitliliğe rağmen bu kesimler hep ciddi kısıtlamalar ve tehditler ile karşı karşıya kalmışlardır. Amerikan nüfusunun %1'i kadarını oluşturan Müslümanlar özellikle de son yıllarda Trump başkanlığı döneminde sürekli eziyete maruz kalmışlardır. Amerikalılar daima üstünlük kurmak isteseler de tarihleri zulüm ve cefakarlıklar ile dolu olsa da Amerikan yerlileri yani Kızılderilileri yok etme eşiğine getirecek kadar cinayet yapsalar da 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika'daki siyasi ve toplumsal ortam Müslümanlara karşı gelişmeye başladı. Bazı Amerikalı yetkililer İslam'ı şiddet ve hatta terörizm ile eş değer saymaya başladı ve Amerikan kamuoyu da bu ortamda Müslümanlara karşı geçmişe göre daha sert takılmaya başladı. Amerika'da azınlıklarla ilgili araştırmalar yapan Muhsin Bazargan şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Onları hiç Müslüman saymadığımız ancak Amerikan medya organları tarafından İslam ve Müslümanlığın sembolü olarak gösterilen sözde radikal İslam söz konusudur. Bu durum beyazların daha bağnazlaşmasına ve Müslümanlara karşı bir tür fobinin oluşmasına yol açmıştır. Bu da Amerika'da İslam'a karşı geniş çaplı bir atmosferin oluşmasına yol açtı.
Bu durum Trump'ın iktidara gelmesi ve ırksal azınlıklara, özellikle de siyahilere karşı açık ve net hasmane tutumu ile daha da kötüleşti. Trump resmen Müslümanlara karşı tavır aldı ve bazı Müslüman ülkelerden vatandaşların Amerika'ya gelmelerini yasakladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslümanlara ve göçmenlere karşı çeşitli konuşmalarda tavır aldı ve onları terörist olarak adlandırdı ve bu durumu hep körükledi. Koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla Amerikan toplumundaki ayrımcılık sağlık sektöründe bile daha belirgin hale geldi. Amerikan Araştırma Merkezi olan Kaiser Aile Vakfı tarafından hazırlanan bir rapor, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyahilerin ve diğer beyaz olmayan insanların korona aşısından daha az faydalandığını gösteriyor. Müslümanlar Amerikan toplumunda ayrımcılığa uğramakta ve zulüm görmektedir. Bunun da ötesinde bilim ve eğitim sisteminde, adli süreçlerde ve diğer alanlarda hep ön yargılı tavırlara maruz kalmaktadır. Müslümanlar böyle bir toplumda yüksek mevkilerde bulunamıyor, insanlığa ve Amerikan toplumuna faydalı hizmetler sunamıyor. Buna rağmen Amerikalı Müslümanlardan bazıları eğitim kurumlarında, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde aktiftir. Siyasi arenada Müslümanlar tüm baskılara rağmen aktifler. Amerikan Kongresi'nin iki Müslüman üyesi olan Rashid Tlaib ve İlhan Omar defalarca aşağılama ve tehditlere maruz kalmalarına rağmen şu anda siyasi ve sosyal alanda aktif olarak bulunmaktalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden aylardır ırkçılıkla mücadele edeceğini ve bu alandaki durumu iyileştireceğini iddia ediyor. Ancak görünen o ki Müslümanlar dahil azınlıklar için Amerika'da sular pek durulacak gibi gözükmüyor ve mevcut durumun devam edeceği tahmin ediliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 26 Ferverdin 1400, Hicri Kameri İran'da 2 Ramazan 1442 ve Miladi 15 Nisan 2021 Perşembe. ...75 yıl önce bugün Hicri Şems'e 26 Ferverdin 1325'te İranlı önde gelen alim ve fakih Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafkı vefat etti. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafkı Hicri Şems'e 1253'te yani Hicri Kameri 1292'de Yezd kentinin Bafk bölgesinde dünyaya geldi. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafkı Yezd kentinde ilk eğitimini bitirdikten sonra Kutsal Necef-i Eşref kentine gitti ve orada Ahund Horasani, Seyyid Muhammed Kazım Yezdi ve Seyyid Ahmet Kerbelay gibi dönemin önde gelen alimlerinden dersler aldı. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafkı Kutsal Necef kentinde 19 yıl yaşadıktan sonra Kutsal Kum kentine gitti ve orada yaşamaya ve Kum'da ders vermeye başladı. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafkı Kutsal Meşid, Guharşad Camisi'nde Despot Pehlevi rejimi piyonlarınca Hicri Şems'i Tir 1314'te meydana gelen kanlı olayı duyduktan sonra kalp krizi geçirdi. Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Bafkı nihayet Hicri Şems'i 26 Ferverdin 1325'te 72 yaşında vefat etti ve Kutsal Kum kentindeki Hazreti Masume Selamullah Aleyha türbesi civarında toprağa verildi. ...102 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Ramazan 340'te Hicri Kameri 4. yüzyılın önde gelen edip ve fakih Abdurrahman Zocavci Nehavendi Suriye'nin Şam kentinde vefat etti. Zocavci kendi döneminin ünlü alimlerinden özellikle İbni Durayd gibi alimlerden dersler aldı ta ki kendisi bu bilimlerde hoca oldu. Nehavendi'nin eserleri arasında Emali, Zocavci, Eliza, El-Kafi gibi eserlere değinebiliriz. ...39 yıl önce bugün 15 Nisan 1982'de Filistin ve Mısır milletine zulmeden Enver Sadat'ı katleden Halid İstanbuli kurşuna dizildi. Ordunun liyakatlı subaylarından olan İstanbuli, Mısır İslami Cihad Hareketi ile gizlice işbirliğinde bulundu. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sadat, Gasıb İsrail'i resmiyete tanındığı Camp David Anlaşması'nın imzalanması ardından Halid İstanbuli, Sadat'ın infaz edilmesini planladı. Bu cesurca yapılan operasyonun ardından İstanbuli tutuklandı. Ardından 15 Nisan 1982'de 34 yaşında kurşuna dizildi. O mahkemede yargılandığı sırada şunları haykırdı. Ey halk, ben Mısır'ın firavununu öldürdüm. ...569 yıl önce bugün 15 Nisan 1452'de miladi 15. yüzyılın dünyaca ünlü ressam, heykeltıraş ve mimarı Leonardo da Vinci İtalya'da dünya geldi. Bir süre 12. Louis ve 1. Fransız saraylarında ressamlık yapan da Vinci bu mesleğinin yanında matematik birimine de ilgi duymaya başladı. Da Vinci'nin en önemli eseri Joconde veya Mona Lisa gülümsemesidir. O 1519'da hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Tahliye olan emekli amiraller Cumhuriyet'e yaşadıklarını anlattı.
Karar.
John Eklin'in rezerv açıklamasına tepki.
Star.
Avrupa Birliği'nde protokol krizi aşılamıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ali Sirmen 13 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde halkın gündemi ekmek ve özgürlük başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin bölgenin en sorumlu ve en yalnız ülkesi konumuna düştüğü ve kamuoyunun bunca lagaluga arasında bir türlü fark etmediği bir sıcak çatışmanın içine sürüklenme olasılığının hiç de düşünülemez olmadığı bir ortamda emekli amiraller üzerinden TSK'ya karşı kotarılan yeni kumpas kimi eski tartışmalar alevlenmesine de neden oldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Burada işin temel hak ve özgürlükler yönünün ve açılmaya çalışılan davanın abesliğiyle birlikte diğer tuhaf yanların üzerinde durmadan sadece iktidarın bir kez daha halkın gündemini saptırmada herkesi oyuna getirerek dikkatleri dağıtma konusunda muhalefeti faka bastırdığı sabını tartışmak isterim. AKP'nin bütün iktidarı süresince kitleleri peşinden sürüklemekte mahir önderinin gündemle oynama becerisinden çokça yararlanmış olduğu yadsınamaz. Yine yadsınamayacak bir olgu da gündemin şu anda herkesi yerlerde sürükleyen, mezara kadar götüren en önemli iki maddesi ekonomik bunalım ve pandeminin iktidarı amiraller tartışmasından daha fazla tedirgin ettiğidir. Bu gözlemlerden yola çıkarak AKP'nin şimdiye kadar olduğu gibi bir kez daha halkın gündemini saptırma oyunu oynadığı söylenebilir. Yalnız bu kez koşulların değişmekte olduğunu görmezden gelemeyiz. Geniş halk kesimleri Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olmaya aday ekonomik bunalımın AKP'nin eseri olduğunu artık görmüştür. Halk içinde bulunduğu büyük yoksulluğun AKP'nin başta çok kesimlere çekici gelen yağma ve talan ekonomisinin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu artık anlamıştır. Türkiye'de artık herkes insanları intihara kadar sürükleyen korkunç yoksulluğun utanç verici boyutundaki feci yolsuzluktan kaynaklandığını ve ikisini at başı birlikte gittiklerini çok pahalı bir bedel ödeyerek öğrenmiş bulunmaktadır. AKP hemen hemen 20 yıla varan iktidarını halkın kendisini iyi tanıyamamış olmasına borçludur. AKP artık herkes tarafından tanınıyor, iyi tanınıyor. Artık bu kez gündem saptırmak o denli kolay değil. Yalnız ülkemizde değil, tüm dünyada siyasi iktidarların yazgısını belirlemekte tencerenin diğer etkenleri oranla daha etkili olduğu bir gerçektir. Sınıfsal bilinci cılız, üretken tepkileri zayıf Türkiye'de bir zamanlar özgürlük ve ekmek çelişkisi var olmuş ve iktidarlar da demokrasi ve özgürlük istemlerini ekonomik kaygılar sayesinde ötelemeyi becermişlerdir. Gözden kaçan gerçek ise ordusuna pusu kuran ülkelerde bundan kimsenin kazanç sağlayamayacağıdır.
Taha Akyol 13 Nisan tarihli Karar gazetesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan 6 yılda 128.872 kişi hakkında re'sen veya şikayeten savcılık tarafından soruşturma açılmış olması önemli bir sorundur. Bu 128 bin küsur soruşturma Sonunda 27.824 ceza davası açılmış. Sonuçlanan davalarda 9.556 mahkumiyet kararı verilmiş diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dünyada bunun emsali yoktur. Totaliter rejimlerde mümkün olmadığı için, demokratik rejimlerinde ise siyasi ve hukuki durum böyle olmadığı için. Cumhurbaşkanına hakaretten açılan dava sayısı 10. Cumhurbaşkanı Sezar döneminde toplam 50, sonra 11. Cumhurbaşkanı Gül döneminde 706'dan ibaretti. Erdoğan döneminde dava ve mahkumiyet sayılarındaki akıl almaz artış iki konudaki büyük sorunumuzu yansıtıyor. Biri kutuplaşmanın boyutları, öbürü yargının tavrı. Cumhurbaşkanına hakaret eden öğrencilerin yurttan atılacak olması, meselenin nerelere kadar tırmandığını gösteren hazin bir örnektir. Sayın Erdoğan'ın şu sözleri kutuplaşma sorununun özeti gibidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz. Erdoğan devlet kavramını kullandığına göre Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etme kimliğinden bahsediyor. Bunun gereği olan saygıyı beklediğini ifade eden sözleri de var. Elbette Cumhurbaşkanı hakkında Yargıtay kararlarında belirtildiği gibi eleştirirken bile yüksek makamının saygınlığı sebebiyle saygısız bir dilden sakınmak gerekir. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı cümlesinde muhalefet hakkında şöyle diyor. Gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenler. Cumhurbaşkanının muhalefet hakkında çok daha ağır sözleri var. Partisinin lideri olarak muhaliflerini aşağılayabiliyor ama kendisinin cumhurbaşkanı olarak itibarı hukuken korunuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanının partili olmaktan öteye partisinin genel başkanıdır. Üstelik çok sert polemikler yapan bir genel başkandır. Bundan ibaret değil. Partisinin milletvekilliği adaylarını belirleyen, bu yolla yasama hakim olan, atamalarıyla yargı yönetimini etkileyen bir cumhurbaşkanıdır. Devlet başkanı ve parti başkanı sıfatları bir kişide birleşince kamu yöneticilerinin de taraf haline gelmesi veya öyle algılanması gibi daha büyük bir sorun ortaya çıkıyor. İşte CHP'nin 128 milyar dolar nerede afişleri hakkında bazı savcıların Cumhurbaşkanı'na hakaret diye soruşturma açması, savcı bunu yapmamışsa valilerin bu afişleri söktürmesi. Afişlerin üzerinde külliyenin silüeti varmış. Evet, ama zaten yürütmenin başı ve tam siyasi sorumluluk muhatabı bu sistemde Cumhurbaşkanı değil mi? Bu sistemde personel sınavlarında, mülakatlardaki kayırmalar, atamalarda liyakat yerine sadakat tercihleri, yargı atamalarında bile partiyle ilişkili isimlerin de bulunması şüphesiz kutuplaşmayı sertleştiriyor.
Cevher İlhan 13 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde salgında yeni tedbirler başlıklı yazısına yer veriyor. Siyasi iktidarca gündem karartılması hesabına tetiklenip alevlendirilen andımız ve bildiri benzeri suni gündemlere rağmen Türkiye'nin gerçek gündeminin üstü örtülemiyor. Bunlardan biri de şüphesiz her haliyle başarısız kalındığı ortaya çıkan salgın yönetimi. İktidara ilişik medyadaki manipülasyon ve propagandalarına karşı COVID-19 salgınında Türkiye birinci, ülkenin büyük bir bölümü kırmızılaşmış, pik dalgaları peş peşe ortaya çıkıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Vahim tablo ortada. Öncelikle nüfus oranına göre vaka sayısıyla 60 bin bandına dayanmış. 100 binde bir vaka hesabıyla hemen hemen bütün iller kırmızıya bürünmüş. Son bir ayda %17 artmış. Bu haliyle 10 günde yarım milyon vaka meydana geliyor. Keza vefa sayısı da haftalardır ülke genelinde günlük 200-250 arasında seyrediyor. Bir tek İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin bildirmesiyle bir günde 97'si bulaşıcı hastalık olan 311 vefatın üstü örtülürken salgında ölümlerin hala gizlenip çarpıtılarak halktan gizlendiği ortaya çıkıyor. İktidar cephesince çelişkili çarpıtmalarla uydurulan başarı hikayelerine karşılık vaka sayısında Avrupa'da birinci olan Türkiye dünyada da en üste tırmanıyor. Bütün ülke kırmızı alarm veriyor. Bundandır ki bir haftalık vaka sayısının 100 bin kişide 200'den fazla hale gelmesinden dolayı başta Almanya olmak üzere birçok ülke Türkiye'yi riskli ülke ilan etmiş. Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni vaka tablolarını link veren Almanya Dışişleri Bakanlığı daha önce risk bölgesi ilan ettiği Türkiye'yi günlük vaka sayısının 55 binin üzerine çıkmasıyla yüksek insidans bölgesi enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler listesine dahil etmiş. Vatandaşlarının Türkiye'ye zorunlu olmayan turistik amaçlı seyahatlerden kaçınması uyarısını yenileyip sürdürüyor. Bütün ikazlara rağmen iktidar partisinin inadına lebalep kongrelerinin ve 17 bin kişinin katıldığı tıklım tıklım büyük kongresinin ardından ilan edilen kontrollü normalleşmeden bu yana vakaların 7.000'den 55.000'e çıkarak 10 kat artması, yoğun bakım servislerinde doluluk oranlarının %93'e varması ve vefat sayılarının 3.500'ü bulması vahameti ele veriyor. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim Kerim, Ramazan Rahim Rahim, Şehrul İbade, Şehrul Siyam, تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 3. bölümünde birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran İnsan yaşamında ele geçirdiği her türlü özel fırsattan azami derecede yararlanması gerekir. Mübarek Ramazan ayı bu tür özel fırsatlardan biridir. İlahi fazl ve inayete çağrı fırsatıdır. Bu fırsat hakkında iyiliklerin ve sevgilerin peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer Allah'ın kulları Ramazan ayının bereketlerini ve hakikatlerini idrak edebilseydi, keşke yıl boyunca Ramazan olsaydı diye arzu ederdi. Allah Resulü ayrıca şöyle buyurmuştur. Gerçekten gök kapıları Ramazan ayının ilk gecesinde açılır ve ayın son gecesine kadar kapanmaz.
Mübarek Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet ayı, bu semavi kitabı tanıma ve fikri ve pratik açılardan yararlanma ayıdır. Nitekim İmam Muhammed Bakır aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyurur. Her şeyin bir baharı vardır ve Kur'an-ı Kerim'in baharı Ramazan ayıdır.
Kur'an-ı Kerim ve masumlardan kalan hadislerde Kur'an-ı Kerim nur, şifa, hak ve hakikat, hidayet ve furkan ve tek bir kelime ile tüm faziletleri ve iyilikleri içeren bir kitap şeklinde açıklanmıştır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet gerçekten nur, hak ve hakikat ve hidayetle ünsiyet anlamına geliyor. Ünsiyet genellikle daimi irtibat ile elde edilir. İnsan bir şey ile daimi irtibat kurmakla ona alışır ve ona eşlik ederek, başkasına eşlik ederek elde edemeyeceği huzur ve güven duygusuna kavuşur.
Ünsiyetin gereği biliştir ve bilişten sonra onunla sürekli irtibat kurmaktır. Kur'an-ı Kerim ile sürekli irtibat ve birliktelik bu semavi kitabın tanınmasına vesile olur ve bu da insanda huzur ve güven duygusunu yaratır. Bu huzur ve güven duygusu Kur'an-ı Kerim ile birlikteliğin ve ünsiyetin devam etmesini sağlar. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet bu semavi kitabı sırf kıraat etmenin çok ötesinde bir durumdur. Zira Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet ve onunla birlikte olmak, huzur ve güven duygusuna kavuşmak sadece onu okumakla elde edilemez.
Gerçi Kur'an-ı Kerim kıraati bu hedefe ulaşmakta etkisiz değildir ve ilk adım sayılır. Buna göre Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet demek bu semavi kitabı öğrenmek, kıraat ve idrak etmek ve en sonunda amel etmek demektir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet zinciri ancak insanın davranışlarında değişiklik yarattığı zaman gerçekleşir.
Thank you.